Ayrım 35, sayfa 181. Bir de demirci Resul Usta vardı. Hoş adamdı, tatlı adamdı ama dükkanını canı istediği zaman açıyor, istediği zaman birkaç saban demiri döyüyor, istediği zaman bozulmuş bir pulluğu onarıyor, istediği zaman da çocuklara küçücük demir tekerlekli arabalar yapıyordu. Ama bir de inat etmesin, öldür Allah, eline bir iş almıyor, dükkanından yana bile dönüp bakmıyordu. Bir çocuğun kendi eliyle yapıp armağan ettiği arabası kırılsın, isterse çocuk ağlamaktan ölsün, elini sürmüyordu. Topalacı Abbas Usta onu hiç sevmiyor, öyle bir adam öyle bir usta olmaz diyordu. Bir bakmışsın daha hala şafakta tan yerleri ışılmadan dükkanını açmış, ocak yalım içinde, ışık içinde köyü çekiç sesleri almış, bir bakmışsın daha gün kuşluk bile olmadan kapatmış dükkanı, öküzlerini almış tarlaya gitmiş. Resul Usta toprağı sürmeyi, ekim biçmeyi, hasat çıkarmayı zaman zaman demircilik kadar, belki de demircilikten daha çok seviyordu. Toprağı sürerken birden öküzleri sabanı bırakıyor, yere yumuşacık sürülmüş, soluklanan toprağın üstüne düz çöküyor, bir tapınmada gibi önce burun delikleri büyüyerek derin derin soluk alıyor, taze toprak kokulu havayı içine çekiyor, sonra da avuç avuç toprağı yüzüne gözüne sürüyor, dört bir yanına sevgiyle bakındıktan sonra da ayağa kalkıyor, başlıyordu kendi kendine oynamaya. Onun bu tapınması hep tan yerleri ışıyıp dağların başı aydınlanınca oluyordu. Şu doğan, şu gelen ışığa, şu tohuma, şu toprağa çok şükür diye bağırıyor. Ardından da ağzı yukarıya yatıp gökyüzünün mavisine hayran dalıp gidiyordu. Yüzünde rahatlık, yüzünde mutluluklar. Onun sürdüğü tarlanın ekini de bir acayip oluyordu. Her bir buğdayın, arpayın boyu insan boyunu aşıyor. Kehribar pırıltılı her bir başak, öteki başakların belki de 2-3 misli oluyordu. Ve ekinler başaklanıp da bahar yelinde ığralanmaya başladığında, buğulu seher vakitlerinde Resul Usta oturuyor, bir tümseyin üstüne gözlerini tarlasına dikiyor, gün akşam oluncaya kadar dalgalanan ekinlere gözlerini dikip bakıyordu. Evinin arkasına 3 ağaçta incir dikmişti. Sarı, arkalarında balı damlayan yumruk kadar incirler veriyordu ağaçlar. Resul Usta bu incirleri canı azizi için dikmişti. Çocuklarına bile bir tek incir vermiyordu. Bir de bostanı vardı ırmağın bir küçücük adacığında. Ada belki bir dönüm, belki de 1,5 dönüm kadardı. Resul Usta'nın adası kışın su altında kalıyor. Baharın o deli dünyayı alan bulanık sellerinden sonra da toprak yavaş yavaş açılıyor, ada ortaya çıkıyordu. İşte ondan sonra başlıyordu Resul Usta'nın işi. Mil kaplanmış toprağı sürüyor, aktarıyor, belliyor, tohumluyor. İşini bitirdikten sonra da çardağını tam adanın ortasına kuruyor. Artık kıyamet de kopsa adasından ayrılmıyor. Adanın ortasındaki çardağında yatıp kalıyordu. Ona her gün yemeğin büyük oğlu götürüyordu. Karısıyla bu küçük adamın adasına karpuzlar, kavunlar, salatalar, kabaklar, domatesler, patlıcanlar, biberler oluşuncaya kadar uğramıyordu. Kadın sebzeler, bostanlar olgunlaşıncadır ki çoluk çocuğu alıyor, Resul Usta'nın çardağının yanına kurduğu bir adacığa yerleşiyordu. Orada Resul Usta'nın kavunlarından, karpuzlarından, domateslerinden daha iri, daha tatlı, daha mis kokulu karpuzu, kavunu, domatesi bulmak mümkün değildi. Ve eli sıkı Resul Usta, bostanı olgunlaştığında dünyanın en cömert insanı oluveriyor, yoldan geçenleri çeviriyor, bir kavun karpuz yedirmeden, koltuğunun altına birkaç bostan vermeden onu bırakmıyordu. Köylüler de akın akın gelip bostan sebze alıyordu Resul Usta'dan. Her gelen insan Resul Usta'yı sevince boğuyor, hemen bostana koşuyor. En güzel domatesleri, yaldızlı mor patlıcanları, yeşilden patlamış biberleri toplayıp ona veriyordu. Mustafa ne yapmalıydı da bu gelecek tarı daha köye gelmeden çok çok önce Topal Hacı Abbas Usta'ya haber vermeliydi. Bu muştuyu ona ulaştırmalıydı. Salkım söğüdün altına oturmuş, sırtını da ağacın gövdesine vermiş, dudaklarını sündürmüş, burnunda ustanın yeni kestiği bir ağaçtan fışkırmış, sarhoş eden, baş döndüren, mest eden bir koku düşünüyordu. Salmandan da günler oluyor, hiçbir haber çıkmıyordu. Bugünlerde gene bir şeyler çıkaracaktı. Bir şeyler yapacaktı ama ne yapacaktı? Yapacağı ne kalmıştı geriye? Ne kalmıştı geriye diye aklından geçirirken tepeden tırnağa ürperiyor. Ürpermesi o anda da titremeye dönüşüyor. Dişleri soğuktan buymuş gibi birbirine vuruyordu. Onun bu halini usta görüyor mu diye de dönüp dönüp işteye bakıyordu. Mustafa ne yapmalıydı ki ustaya? Kuş Mehmet onunla birlikte beklemez miydi tarların yolunu? Tırtıl Yusuf, Poyraz, Nuri çocuk onlar da beklerlerdi ama Mustafa işe kimseyi karıştırmadan kendisi muşluluğu vermeliydi ustaya. Bu gelecek tara çok güveniyordu onun için. Ama usta her gelecek tarı Mustafa kendine bildi bileli umutla bekliyor. Bu tardan çıkacak, beklediğim çıkacak diye seviniyor. Hepsinde de umudu boşa çıkıyordu. Belki de çıkmıyordu. Bazen sevincinden deli oluyor. Bir şeyler bulmuşsun sevinciyle kaleye çıkıyor. Oradan bütün ovayı döne döne seyrediyor. Gün kavuşurken işliğine geri dönüyordu. Hiçbir zaman gelmedi diyemem. Geldi ama iyi şeyler de geldi ama asıl aradığım gelmedi. İşte düşümde gördüm. Bu sefer o gelecek güzel, görkemli bir ağaçta. Mustafa anasına gitti. Ana dedi. Korkma, ben Angıt kayalığına gideceğim. Gelecek tarları bekleyeceğim de ustaya ilk önce ben haber vereceğim. Bu seferki tarlarda o şey varmış. Hiç kimseye gözükmem. İstersen Mehmet'i tırtılda yanıma alırım. Onları yanına al, yalnız gitme yavrum dedi Zeyno boynunu bükerek. Ona gitme dese de gene gidecekti. Bu çocuk başına buyruktu. Hep babasının yüzünden. Başına bir iş gelecekti ya Zero ne yapsın? Zero onun ortalıktan el ayak çekildikten, herkesin uyuduğunu sandıktan sonra ahıra gidip koca kır atın yemliğinde uyuduğunu, gün ışımadan da uyanıp yatağına gelip yattığını da biliyordu. Bunun da önüne geçemezdi. Çocuk korkudan çıldırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Geceleri atın yemliğinde, gündüzleri de Abbas ustada rahat ediyordu. Abbas usta da her zaman değil, zaman zaman. Bir an geliyor ki oradan da korkmaya başlıyor. Kendini dağa taşa, kuşlara, böceklere, yılanlara, kirpilere vuruyordu. Ustanın yaptıklarını köye 15 günde ayda bir otomobille gelen kütükçü oğlu Rıfat Bey uzun uzun gözden geçiriyor. Sonunda da eline sağlık usta diyordu. Ne güzel düşürmüşsün oymaları. İstanbul'da, Kahire'de millet senin ellerine, hünerine deli oluyor. Sağ olun beyim diye yüzü ışılayarak gülümsüyordu alçak gönüllü Abbas usta. Sonra da kulağına eğiliyor Rıfat Bey'in. Çıktı bir şeyler diyor. Koşarak içeriye gidiyor. Bir ceviz sandığın çıngıraklı kilidini açıyor. Bezlere sarılı bir şeyler getirip kutsal bir emaneti teslim eder gibi kütükçü oğlu Rıfat Bey'e veriyordu. Rıfat Bey bezleri açmadan şöyle bir durup düşünüyor. Bıyıklarıyla oynuyor. Eli ikircikli. Sonra birden çabuk bezi açıyor. Bezden çıkan tahta yuvarlağı gözlerine dikiyor. Gözleri tahtada büyüdükçe büyüyor. Sonra da bir sevinç çığlığı koparıp ustaya sarılıyor. Yaşa usta, yaşa kardeşim diye bağırıyor. Sonra da gene kulağına eğilip bu en güzeli. Görenler deli oluyor. Koleksiyonum büyüyor. Böyle bir koleksiyon biliyor musun usta? Şu yeryüzünde yalnız bende var. Bunların değeri parayla pulla ölçülemez. Cebinden büyük bir cüzdanı çıkarıp kağıt paraları Abbas Usta'nın avucuna sayıyordu. Kütükçü oğlu Rıfat Bey böyle bir koleksiyonun yalnız kendisinde olduğunu söylemekte yanılıyordu. Bu koleksiyonun tıpkısı da Abbas Usta'da vardı ve usta koleksiyonuna gözü gibi koruyordu. Bunu Mustafa biliyordu ama bilmezden geliyordu. Mustafa usta sevinir gözleri ışıl ışıl yanarak budaktan çıkardığı parçaya kendinden geçmiş bakarken onu çok yakalamıştı. Usta elindeki parçaya bakmış, sonra da yanına yönüne ürküntüyle bir göz attıktan sonra parçanın üstüne yumulmuş, koşarak o kütükten oyduğu sandığa gitmiş, kilidini çin çin öttürerek açmış, elindekini hemen sandığa yerleştirmiş, dışarıya da o anda koşmuş, o budaktan bir tane öyle bir parça keserek öteki sandığa koymuştu. O sandık da çıngıraklıydı ya, çıngırağı öteki sandığın çıngırağının yanında çocuk oyuncağı kalmazdı. Sonra Mustafa başka bir şey daha biliyordu. Usta işini bitirince her gün ya da her sabah işe başlamadan önce gizlice gidip sandıkları açıyor. O çıkardığı parçalar üstünde küçücük incecik kesiklere başlıyordu uğraşmaya. Onlarla uğraşırken ustanın yüzü, gözleri, elleri de değişiyordu. Bir çalışmada değil, bir tapınmaydı sanki. Kendisinden geçiyor, dünyayı unutup gidiyordu. Böyle zamanlarda kulağının dibinde top patlasa duymuyordu. Varıp da yanına tar geliyor, tar geliyor, ceviz kütüğü tarı geliyor diye bağırsan gene duymayacaktı.